Ayrım 32.
Dieu le vuol. Dieu le vuol. Tanrı öyle istiyor, yazanın notu, diye haykırmıştı kalabalık. Anlamıyor musun? Kötü şöhretli Türk benim. Bundan böyle kendime ova kürtü desem de kimseyi inandıramam. Bir tanem benden daha yüce olmamı istiyorsun. Avrupalıdan daha yüce. İstemekte de haklısın. Ve ben bu ideale doğru yükselmek durumundayım. Haklısın. Daha üstün, daha çelebi, daha iyi bir tavucu, daha iyi bir Müslüman olmak durumundayım. Ama elini vicdanına koy. Sen benim zenci, Yahudi, çingene diye kavramlarımın olmadığını bilmez misin? Üstün ırk ne demektir? Bilmediğimi bilmez misin? Üstün ırk tanımının kelimenin tam anlamıyla bir gavur icadı olduğunu bilmez misin? Fransız eğitimlisin. Etienne ve Isidore Geoffroy, Saint-Hilaire, Renan'ı bilmez misin? Irkların eşitsizliği fikrini ortaya atan, evlat edindiğin Fransızların ülkesi değil mi? Cuvier'in Regine Animal, Hayvanlar Saltanatı'nı, Gobineau'nun Essai sur les inégalités, Deras, Irkların Eşitsizliği Üzerine Denemesini, Robert Knox'un The Dark Races of Man, İnsanoğlunun Karanlık ırklarını hatırla, Irkların Sınıflandırılması Düşüncesi, Sömürgeciliğin Bilimsel Gerekçesini Teşkil Etmedi mi? Sanıyor musun ki sevgili ev sahiplerinin biz doğululara yakıştırdıkları kul olmaya mahkum halklar sıfatına Kürtler hariç diye dipnot düşerler? Tekin Alp diyorsun bana. Kemalizmin ideoloğu Munis Tekin Alp'in aslında Moïse Cohen olduğunu bilmez misin? Yahudi Moïse Cohen. Nasıl ırkçılarız ki biz ideolojimizi bir Yahudi'ye yazdırıyoruz? En büyük dilcimiz ise bir Ermenidir. Agop Dilaçar, Türk Dil Kurumu Baş Uzmanı 1932, yazanın notu. Mustafa Kemal'in İş Bankası'na yatırdığı paranın kişisel serveti değil, Hint Müslümanlarının Türkiye'ye gönderdikleri ve onun yedi emininde olan para olduğunu gerçekten de bilmiyor musun? Atatürk Orman Çiftliği'nin hazinenin olduğunu bilmez olabilir misin? Komprador Mustafa Kemal'den kala kala kardeşlerine bağlanan birer maaş ile İnönü'nün çocuklarının tahsil masrafları olduğunu bilmez olabilir misin? Nezan, vallahi yedirdin kurda beni. Oysa ben de o güneşi izlemiş, o çok uzun, o çok yorucu yolculuğu ben de yapmıştım. Benim çocukluğumda da batıya batıya batıya çığırırdı kuşlar. Batıya batıya batıya çığırırdı dil kursları, resim sergileri, elektronik buluşlar. Yol uzun, yol zahmetliydi. Yol yenişme, yol kavga, yol ispattı. Nihayetinde birkaç yaldızlı diploma karşılığı kahramanlarımı aldı, düşlerimi, kanatlarımı kırdı. 101 bilim adamı, 1001 kitap gördüm. Siz doğulular pek bir şeysiniz dediler. Anlıyorsunuz değil mi? Hadi canım siz anlarsınız. Ne de olsa batılılaşmış sayılırsınız. Biz doğulular kimdik? Peki bir neydik? Ben neyi anlayacaktım? Budisti, Bedevisi, Acemi, Kamboçyalısı, Çerkezi, Vietnamlısı, Türkü, Çinlisi, Kürdü, Tibetlisi, Alevisi, Malezyalısı, Suriyelisi, Sumatralısı, kısacası Meriç'in doğusunda yaşayan tüm halklar. Biz doğulular, biz gabi, şehvetli, kaypak, hain, hissiz, pis, despot. Biz bir örnek doğulular. Biz bedensel faaliyetleri dışında ne idüğü belirsiz doğulular. Biz sosyal bilimlere, siyasi bilimlere, edebiyatçılara meze doğulular. Batılılaşın, batılılaşın, batılılaşın çığırırdı. Sinemalar, konferanslar, konseyler, moda evleri, tekeller, karteller. Nasıl bir çağrıydı? Çipil mavi gözlerin pipo dumanları arasından talep ettikleri neydi? Nasıl bir çağrıydı? Halkıma yaşayabilmek için önce kendisini, doğulu kendisini iptal etmesi gerektiğini ısrarla tekrarlayan? Marx'a nasıl bir umutla sarılmış olabileceğimi düşünebiliyor musun? Das Kapital'in ve 30 yorumunun ışığını düşünebiliyor musun? Şilili yabancı öğrenci Ortega, Kolombiyalı Omar, Hintli Daver, Ülkelerimizin acılarına sözcü arayan, ülkelerimizin acılarına çare arayan milyonlarca bizler. Yıl 1853'tü. İngiltere Hindistan'ı yok ediyordu. Marx insanların ızdırapları ile meşgul tek batılı bilim adamıydı. Bizimle gözyaşı döktü, yüreğimize aldık. Yıllarca dizinin dibinde oturduk. Kitaba abdestsiz dokunmadık. Derken bir gün fazla ağlanmış olmalıyız ki, ama unutmayın deyiverdi Marx. İngiltere'nin Hindistan'da yerine getirilecek iki görevi vardır. Birisi yıkıcı, birisi yapıcı. Yaşlı Asya toplumunu ortadan kaldırmak. Onun yerine Avrupa toplumunun kurallarını getirmek. Oh, oh, oh, oh. Ayı vayı, vayı. Yerinden sıçradı Daver. Yaşlı Asya toplumu dediğin benim anam, babam, dayım, kardeşim. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ne var yani dedi Marx en bilimsel haliyle. Timur'un boyunduruğu söndürmedi mi sayısız insan yaşamını? Ne biçim bir içtihattı, ne biçim bir gerekçeydi? Hintliler öldürülmeye alışıktırlar. Bu kez de biz kendi iyilikleri için kessek ne oluru? Benim doğulu yüreğim anlayamazdı. Hintliler diye birileri yoktu. Doğulular diye birileri yoktu. Benim amcalarım, dayılarım, kardeşlerim, komşularım vardı. Talep etmedikleri bir coğrafyaya, talep etmedikleri bir haritaya hasbelkader dühül etmiş. 2 litre kanlı, 2 ayaklı, çoluklu çocuklu, sevinçleri, acıları ile insandılar. Şu küllenmek üzere olan yosunlu gezegende bir gıdım dolaşacaklar, sonra herkes geldiği yere dönecekti. Bir başına. Kendi iyilikleri için yok edilmenin rasyonalini anlayamazlardı. İnkalar, Aztekler, Massachusettler de anlayamadılar. Bu bağlamda Hitler oryantalistlerden daha bir namusluydu. Yahudileri onların iyilikleri için değil, üstün Alman ırkının iyiliği için kestiğini hiç saklamadı. Uygarlaştırma misyonunun ardına saklanmadı. Cılk yarama bir de tuz bastı Marx. Boş ver dedi Daver'i göstererek. Bu insanlar bizim gibi acı çekmez. Onlar doğuludur. O halde biz onları başka yollardan anlamaya çalışmalıyız. Batıya, batıya, batıya çığırdı. Görkemli binalar, dolu vitrinler, kısa çalışma saatleri, işçilerin altlarındaki otolar, özgürlükler. Ne ki ihanetin acısı yüreğimdeydi. Artık broşürleri incelemeden, onları başka yollardan anlamadan hiçbir davete icabet paketlenmiş dolduruşa gelmeyecektim. Baktım, bir daha baktım, bir daha baktım. Gördüm ki hakkında ahkam kesilen insan değil, insanın iz düşümü. Kartondan oyulma bir şekil. Egzotik, gizemli, yaşamayan bir taş bebek, bir oyuncaktı. Gunga Din, Chieko, Ortega, Omar, Hozan. Kitleyi oluşturan ve fakat ve aslında bedenimizde her gün milyonlarcası yenilenen hücreler gibi önemsiz, kişiliksiz ve anlamsızdılar. Muhalefet hakkı olsun tanınmayan insanoğlu nasıl yaşayacaktı? Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Tıpkı bir oryantalist gibi sen de Kürt sorununa bir yazar olarak değil, bir tarih yapıcısı olarak giriyorsun. Ama senin yaptığın tarih benim tarihim değil. Çöken bir imparatorluktan bağımsız bir devlet kurma mücadelesini 2 boyuta indirmek ve çok karışık problemler yaratan insan tarafını saf dışı bırakarak onunla ilgili incelemeleri basitleştirmek. Yaptığın bu, değil mi? Ülkemize ait bir portreyi Avrupa zevkine göre onarıp düzelttikten sonra sunmak değil mi yaptığın? Bu yüzyıllardır medeniyetimize kastetmiş sömürgecilerin keşif yolları, oryantalistlerin yöntemi değil mi? Belki de şunu sormalıyım, niye kötüsün? Türk metropoli diye bir şey olmadığını bilmiyor musun? İstanbul nüfusunun sadece %3'ünün İstanbul doğumlu olduğunu bilmiyor musun? İktisatçı değilsin, biliyorum. Ama sanayileşmenin kentleri büyüttüğünü, kırsal alanı boşalttığını da bilmez misin? Bu durumun üstünden duyunu umumiye geçmiş bir milleti, galiba en sonunda kalkınıyoruz diye sevince gark ettiğini hissedemez misin? Müjdeler olsun. 2000 yılında 70 milyonu bulacak nüfusumuzun %80'i şehirlerde yaşıyor olacak. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda 13 milyonduk. %77'miz köylerdeydi. İmparatorluktan kalan miras 200 kadarı sahil şehirlerinde kümelenmiş, 30 bin civarında küçük sanayi işletmesidir. Milli gelirdeki payı %10'u bulmaz. Bir de üstelik Osmanlı dış borçlarını ödedik, hatırlıyor musun? Haklısın, bu ülkede iş gücü ucuz ve boldur. Ama bir tanem, bizler çocuğa düşkünüzdür. Nasıl besleyeceğimizi bile düşünmeksizin doğurur dururuz, bilmez misin? Her zaman istihdam edebileceğimizden daha çok çocuğumuz var. Hele de Mazı Dağı'nda. Hektar başına bir düzine düşüyor, bilir misin? Babanın ellere ihtiyacı varken Hayriye anne doğum kontrolüne yanaşır mı sanıyorsun? Kürdistan'ın tarım ürünleri diyorsun da Harran'ı Ege besliyor, farkında mısın? O kadar yoksullar ki bırak Türk sanayi mamullerinin özel avlanma bölgesi olmasını, tüketemiyorlar dahi. Bu bana acı veriyor. Kamu iktisadi teşebbüsleri hepimizi sömürüyor. Bu doğru. O kadar beceriksizler ki zararları trilyonlara varıyor. Ama devletçilik böyle oluyor işte. Ah sevgili ihtiyar usta, aziz ata ruhu. Kapımın önünde bombalar patlıyor. Solcular sosyalizm istiyorlar. Ama şu anda bile devletin elektrikteki payı %91. Madende 90. Kimyada, petrolde 68, gıdada, tütünde 57. Korkarım bu rakamları devlet lehine daha da arttırmak istiyorlar. Oysa devleti beslemekten bir hal olduk. Ama vergiyi veren Kürdistan değil bir tanem. Rakamlara bak. Biliyor musun, dürüst olmanı, meseleyi kelimelere boğmadan beni sevmediğini söylemeni tercih ederim. Ben Türk'ü sevmiyorsun. Sana bir sır vereyim mi? Ben Türk'ü ben de sevmiyorum. Çünkü kelimelerden ibaretiz. Dağınık, hamasi, kolaycı ve kötüyüz. Gözümüz hep ufuklarda, hep dağların ardında. Önümüze bakmıyor, çukurları, taşları görmüyoruz. Sürgüt yeni sistemler kurgulamak peşindeyiz. Elimizdeki sistemi niye işletemediğimize bakmıyoruz. Kadın haklarının peşindeyiz de, kadınların olan haklarını neden kullanamadıklarını merak bile etmiyoruz. Sanayileşme, ağır sanayi gibi laflarla yatıp kalkarken kırsalın erdemlerini övüp sanayi işçisi olabilmek için canını vermeye hazır adamın aslında köyünü ne çok sevdiğinin türküsünü söylüyoruz. Sosyalizm diye ölüyor, öldürüyoruz. PTT'nin korkunç faturalarına neden olan sallapati hesapsızlığımızın üstünde düşünmüyoruz. THKPC, THKO diye nutuklar atıyoruz. Ne bir tüzüğümüz ne de bir programımız var. Doğulu vatandaşlarımıza uygulanan faşizan baskıları kınarken, Faik Bucak'ın anayasal haklarına olsun sahip çıkmıyoruz. Biz daha büyük meselelerle uğraşıyoruz, anlıyor musun? Yeni bir sistem gibi, yeni bir anayasa gibi büyük meseleler. Aile bütçesini nasıl denkleştireceğim diye ter döken karısının karşısında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yetkilerini tartışan büyük meselelerin adamı gibiyiz. Kolumuzun altında Sartre'ın Yabancısı, Kafka'nın Davası. Entelektüelliğimizle milleti terörize ettik. Bakma sen, aklı bir karış havada sorumsuz bir kuşaktır 68 kuşağı. Hazinelerimi peşkeş çektim. Sana benim bir parçam olmaktan gurur duyabileceğin hiçbir şey bırakmadım. Kendal, beni hakir görüyorsun. Ankara hükümeti herhalde bilim ve sanatlardaki başarılarıyla övünemezdi. Doğrudur, övünemiyorum. İşin daha da kötüsü, övünmek istiyor muyum? Ondan da pek emin değilim, biliyor musun? Kalbim kırık. Batı jürisinden onay alma zorunluluğu ağırıma gidiyor. Onların kendilerini konumladıkları koordinatları desteklemek zoruma gidiyor. Beni, ben kendimi yerdiğim sürece kabulleneceklerini hissediyorum. Bu nedenle olacak, artık onlarla değil, kendi halkımla konuşmak istiyorum. Meydanı ve başarıyı sana bırakıyorum, anlıyor musun? Ve Allah affetsin, bazen Yaşar abi, The Kürt, Tilda abla destekli The Kürt olmasaydı bu kadar başarılı olabilir miydi diye merak ettiğim de oluyor. Kürtlerin yaratılışı icabı Türklerden daha iyi romancı olduklarını herhalde sen bile söylemezsin. Yılmaz Güney'in Türkiye'den adam öldürdüğü için kaçtığını neden saklıyorsun? Hiçbir filmini kaçırmayan bana, o senden kaçtı demen haksızlık değil mi? Biliyorum, oryantalistler bireylerle meşgul olmazlar. Meşgul olmadığın için Ankara hükümetlerini takdim ederken benim alınabileceğim aklına bile gelmemiştir. Ama bunca yıllık komşunu neden tanımıyorsun? Benim devlet başa, kuzgun leşe geleneğinden geldiğimi bilmez misin? Şablonların ve teorilerin bedeli var İhtiyar Usta. Bu bedel ağır oluyor. İki şeyden korkuyorum. Birincisi Saint Mark Girardinleşmek. İkincisi Weissleşmek. İsrail'in kurulmasında büyük katkıları olan Amerikan Yahudisi yazanın notu. Hatırlar mısın? Girardin sadece kendi kendisiyle yeterli olmuş uluslar gerçekten saygı görmeye layık toplumlardır derdi. Bunun telmihini düşünebiliyor musun? Siyonistler kendi kendilerine yeterli olmak için Filistinlilere yanlarında iş vermezlerdi. Ya Weiss, onu hatırlıyor musun? Terk edilmiş bir Arap köyünü ziyarete gitmişti. Muar köyünü ziyarete gittim. Yıkım işini 3 traktör tamamlıyor. Şaşırdım. Yıkım karşısında en ufak bir şey duymuyordum. Ne pişmanlık ne nefret. Sanki dünyada bu tür işler olağanmış gibi. Demek ki kendimizi gelecekteki bir dünyada değil, bu dünyada iyi hissetmek istiyoruz. Biz sadece yaşamak istiyoruz ve o kerpiç evlerin sakinleri bizim burada olmamızı istemediler. İhtiyar Usta anlıyorsun değil mi? Entellerin lafazanlığının girdabına kapılıp Binali'ye, Şiran'a yabancılaşmaktan korkuyorum. Onlarla aynı sofraya oturan, ekmek kıran benim. Nezan'ın kelimelerine kapılıp onların kaderini paylaşmaktan vazgeçmeyeceğim. Binali gözlerini dikmiş bakıyor. Onların kelimelerine kapılıp senin kaderini paylaşmaktan vazgeçmeyeceğim diyorum Binali'ye. Öfkeden rengi atıyor. Billah kıvırtıysan. Ben Şiran'a sarılıyor, italikliyorum. Lanet olası tarih. Tarih bizi birbirimizden edecek. Yazıyla savaşmalıyız. Şiran öpüyor beni. Önce dener gibi, hafifçe. Sonra sımsıkı ve hayretler içinde. Kürt Türk'ü öpüyor diye gülüyor. İşe bak. Sandalın arkasına geçiyor. Tekrar tekrar sarılıyoruz. Yeniköy yalılarından müzik sesleri geliyor. Memduh amcanın büyük toprakları olmadığını biliyorum. Başkalarının topraklarını işlerdi. Çoğunlukla mercimek, bazen de pamuk. Şiran'la birlikte olduğumuz yıllarda Güneydoğu'daki hava durumunu takip eder olmuştuk. Ve istisnasız her yıl ya kuraklık oldu ya da sel götürdü. İnatçı derdi Şiran, inatçı işte bilmiyor. Niye bilsin canım, bu Rodopluydu. O başka bir insan manzarasının parçası. Diye italikledi. Bizim köyümüz vardı. Günay kızım diye anlatırdı. Biz çocuklar her fırsatta hizmetçiler nezaretinde binlerce ağacı olan köye gönderilirdik. Köyde biz çocuklar ve hizmetçilerimize kesilmek için daima kuzular beslenirdi. Biz köye varınca kuzular kesilir, hizmetçiler bahçede kadınların yardımı ile kuzu çevirmelerini, kuzu kebaplarını, güveç ve türlüleri pişirmeye başlarlardı. Çocuklar çok vakitler pınar başlarında, havuz kenarlarında oynarlar, koşarlar, yüzerler, ağaçlara tırmanırdık. Sonra aç yorgun çimenler üzerine uzanırdık. Yorgunluğa, tere, kire, toza ehemmiyet verdiğimiz yoktu. Bizi mahveden açlıktır. Sabırsızlıkla sofranın kurulmasını beklerdik. Sofraya koşuşur, nefis kebapları, güveçleri, bahçeden toplanan lezzetli meyveleri büyük bir iştahla şakalaşarak yerdik. Sonra hizmetçilerin etrafında çimenler üzerine otururduk. Onların bizim seviyelerimize uygun hikayelerini, şirin şarkılarını dinlerdik. Bu emektarlar arasında tembur veren Bilurvan, siz kavalcı dersiniz, da bulunurdu. Bu yaşlı sanatkarlar himayelerine verilmiş çocukların ruhlarını okşayarak onlara nezaret, zerafet hislerini geliştirecek latif nameler çalarlardı. Saf ve sevimli bir ütopyanın adamı elbette akıllı bir tüccar olmayacak. Şiran'ın kırıştığını gördüm. Bu saf ve sevimli ütopya lafı canını sıkmıştı. Küçük kasaba burjuvazisi dedi. Küçük burjuva olmaya çalışıyor. Ne yapsın? İtibarını muhafaza etmeye çalışıyor. ağalıktan vazgeçmek kolay mı? Sakın bana özgürlük alternatif yaşamlara razı olabilmektir deme, diye italikliyor Rodoplu. Memduh amca için deme. Şıran duymuş gibi, kendisini dönüştürmesi lazım diyor. Gözü Rodoplu'ya takılıyor. Kendisini dönüştürmesine yardımcı olmak lazım. Rodoplu gülümsüyor. Babaya babalık etmeye çalışman ne hoş ama sen sen ol, bu saatten sonra proletarya olmaya ikna etmeye kalkma. Bir Günay'a bir Şıran'a bakıyordum. Neden sonra anladım. Her ikisini de ölesiye bunaltıyordu pazarlamacılık. O kadar ki Şıran her şeyi bırakıp bir fabrikaya işçi olarak girmek niyetini sık sık tekrarlar olmuştu. 9-5 alnımın teriyle çalışır çocuklara bakarım. Eh iyice şaşırdın. İşçi maaşıyla çocuklara nasıl bakarsın? Ne olmuş, onca emekçi nasıl bakıyor? Yaşar giderler işte. Yahu okula bile gönderemezsin. Nasıl kıyarsın pırıl pırıl çiçeğe, üstelik elinde imkan varken? Elindeki imkandan kasıt, Şıran'ın hukuk fakültesinde öğrenci olmasıydı. Şurada birkaç sene var, sık dişini okulu bitir. Bitirsem ne olacak? Bu çarpık düzende avukatlık yapılır mı? Para kazanan avukatlara bak, hepsi de üç kağıtçı. Öyleyse hakim ol. Sanki hakimler aç değil, zaten bu çarpık düzene hakim de olunmaz. O zaman niye girdin hukuka, niye yer işgal ediyorsun? Kötü kötü gülümsüyor Şıran.